Ayrım 6. Sayfa 56. Bu adamın gövdesi bir et yığını. Dört bir yanından etler ve sakatat taşıyor. Sanki bu gövde bir ana rahminden gelme değil de kalın kıyılmış don yağı, sakatat, işkembe ve bağırsaktan köpekler yesin diye hazırlanmış pis bir kasap dükkanı uydurmacası. Bütün bu sofra yığını gövdesinin üst kısmını teşkil ediyor ve bu kısım iki koltuk değneği üzerinde duruyor. Gövdenin ikinci yarısı yok olmuş. Pantolonun bacak kısımları ve paçalar sarkıp sallanmakta. Ceket kolunun bir teki bomboş. Bir kol ve bir bacak var var olmasına ya bunlar da cılız, ufacık, çelimsiz, atrofik kesik tavuk bacağı gibi kuru ve güçsüz. Sağlam, gövdece kusursuz her iyi insanı kıskanmak, ona elinden gelen kötülüğü yapmak, kin beslemek için yaratılmış bu adam. Durup dururken sebepsiz, gelişi güzel yapılan o ünlü baskınlardan birinde alıp getirmişler buraya bu adamı. Hakkında hiçbir belirli suçlama yok. Böyle olmakla beraber bu adamda bir tutuk, sabah yoklamalarının bütün risklerini ve tehlikelerini diğer tutuklularla birlikte paylaşmakta. Yaptığı bütün kötülükleri sırf idareden birkaç izmarit koparmak, bir de sağlam insanlara kötülük etmiş olmak için yapıyor. Bu adam bütün sağlam insanları sakat edebilse, dünyayı kusurlu gövdelerle donatabilse, belki o zaman sağlam karakterli bir insan olurdu kendisi de. Bendeki kanı bu. Onun yanında, yani T adında 25-26 yaşlarında bir delikanlı yüzü koyun yatmış, horluyor. Bu delikanlı ajanın arkadaşı. Suçu da çok ağır. Silah depoları, demir yollarını havaya uçurma gibi önemli işlerle ilgili. Bilmem doğru, bilmem yalan. Elle tutulur sağlam deliller açıkça meydana dökülmemişse, burada hiç kimse kendi durumu bakımından gerçekleri açıklamaz. Bu delikanlıya yakıştırılan suçlar ister doğru ister şişirme olsun, bu çocuk gerçek bir kahraman. Bu da ajanın samimi dostu, sıra dışı olmasından. Pis bir iş bu. Ajanın arkadaşı olmak, bu bir. İkincisi, bu ajan, va gibi sakatın biri ise, korkunç bir şey. VS'nin arkadaşı olmak demek, onun yanında yatmak, onun çanak yalayıcısı olmak, onu soyup giydirmek, yıkanma vakti sabunlayıp keselemek, gece gündüz bütün pisliklerini dinlemek, öbür rehinelerin hakaretine katlanmak, nefretini kazanmak demektir. O et ve sakatat yığınından horultular gelmeye başlayınca, yani T, yatağından kalkıp yanıma geliyor. Tam sigarasını yakmaya hazırlanıyordu ki sigarayı bırakıp başını dizlerime dayadı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Konuşmadan delikanlının kırkık başını okşuyorum. Bu halin çabuk geçeceğini biliyorum. Bütün gün yaptığı işin pisliğinden, işkencesinden bu boşalmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Bir ajana dostluk kolay olmuyor. Böyle bir görevi kabullenecek çok az kimse çıkmıştır aramızdan. Ajanların faaliyetini hiçe indirmiş, onları zararsız hale sokmak için kendini feda etmen, dertlerini, acılarını, korkularını açabileceğin candan hiçbir dostun bulunmamak durumuna katlanmak gerekir. Yarın sabah yoklamasında kurşuna dizileceklerin listesi okunurken VS'nin adı duyulursa bütün kamp derin bir nefes alacaktır. Aynı şey bu kahraman delikanlı içinde olacaktır. Onun gerçek durumunu bilen 2-3 kişiden gayri tüm kamp halkı oh olsun diyecektir. Delikanlı kendi kendine geldikten sonra sigarasını yaktı. Bugün çok yoruldum ağabey, bittim dedi. Bu zaafından dolayı özür dileyen bir hali vardı. Ağzını kulağıma yaklaştırıp bugün VS'yi çok uğraştıran bazı önemli şeylerden bahsetti fısıldayarak. VS korkuyordu. Almanların bu sefer onun gözünün yaşına bakmayacaklarından, ondan şüphelendiklerinden korkuyordu. Merlin'den ölüm listesi gelince, bu listede onun da adı varsa, bu sefer kamp komutanının kendisini yanına çağırtıp, başka zamanlar olduğu gibi, Bay VS, vaziyet bu merkezde. Ama sizin adınızı silip yerine başka birinin adını yazacağım. Kampın düzeni disiplini için yaptığınız hizmetleri unutmadım. Görüyorsunuz, demeyeceğine inanıyordu bu sefer. Bu şimdiye kadar bir iki sefer böyle olmuştu. Ama bu aralık önemli bir hizmette bulunamamış, epey de zaman geçmişti. Bunun için VS bugün rezervelerine başvurmak zorunda kalmıştı. Dışarıda bir zamanlar bir İtalyanı saklayan bir aile biliyordu. Ama bu yeter değildi. Almanlar için bulunmaz bir Hint kumaşı değildi bu iş. Ancak biraz garnitür. O sıralarda bu ailenin evine girip çıkan birkaç şüpheli şahıs bulunursa iş düzelebilirdi. Hatta VS bu akşamki sigara dağıtımı olayını da kullanmak mecburiyetindeydi. Evet, kendi de hissesini almıştı bu dağıtımdan. Ama bu, önüne gelenin başına buyruk kabadayılık, efelik taslaması için bir sebep teşkil etmezdi. Bu iki meselenin kamp komutanlığını memnun edeceğine inanıyordu. Ajanın arkadaşı yani T de bu konuda onunla aynı kanıda. Yeter de artar bile bu iki mesele. Şimdi bana ne yapılması gerektiğini danışmaya gelmiş. Yarın sabah belki de çok geç kalınmış olacak. Ama şu ana kadar ajanı bu yeni cinayetten vazgeçirmek, engel olmak için hiçbir karara varamamış. Bu konuda bir diyeceğim olup olmadığını soruyor bana. Tam bu sırada dışarıdan biri tekmeyle koridora açılan pencerelerden birinin camını tuzla buz etti. Cam kırıkları yatakları pencerenin altına isabet eden rehinelerin uykulu yüzlerine serpildi. Dikkat! Bu o aşağılık kovaçın o iğrenç, yırtıcı, rezil sesi. Elindeki elektrik fenerinin hüzmesini koğuşun içinde gezdiriyor. Kimlerin daha yerlerinden fırlamadığına bakıyor. Kimmiş bakalım şu an susta durmayan, kovaçı beklemeyerek disipline aykırı hareket eden. Kovaçın geleceğini önceden kestiremeyen. İt köpek sen, kimsen ha? Fener'in hüzmesi VS'nin yatağında duruyor. Kovaç epey uzakta olduğundan bu yatakta yatanın kim olduğunu birden anlayamıyor. İçimizden biri tanınmış bir sakatın, ayakta durmasına imkan olmayan birinin adını söylüyor. Bu adı Kovaç da çok iyi biliyor. Gut, pezevenk oğlu pezevenk. Yok uyumak, ben gelecek yine, anladın? Anladık diye karşılık veriyor karanlık koğuş bir ağızdan. Kovaç bu ziyaretlerini sık sık, gece gündüz demeden, her zaman kendisi yatmaya hangi saatte gidecekse, keyif çatmak, insanlara hükmetmekte olduğunu iyice duyurmak, rehinelerin rahatı, hastalıkları, uykularının kendi elinde olduğunu duyurmak için yapıyor. Çoğu zaman pencereden içeri atlayıp, kana susamış barbarca duygularını doyurmak için kırbacı ile gelişi güzel girişiyor. Rehineleri kan akıtıncaya kadar dövüyor. Bir yamyamın, bir insan avcısının kan içme hırsı var bu canavarda. Horlayarak uyuyanın VS olduğunu neden söylemediniz diye içimizden biri itiraz ediyor. Fena mı olurdu? İyice bir dayak yerdi namussuz herif. Yemeliydi de aklı başına gelmeliydi. Çok tatlı bir ses hiç kızmadan, hiç acele etmeden tane tane karanlığın içinde bunun açıklamasını yapıyor. Yok arkadaşlar, o zaman biz de bu adama benzerdik. Hiç farkımız kalmazdı bu ajandan. Biz ajanlara ajanları bile jurnal etmeyiz. Savaşımız mertçe olmalı. Açık savaşmalıyız. Tam elence bir andı bu. Halis, doğru tabii. Tabii öyle evlat. Tüm koğuş aynı kanıda onaylıyor bunu. Elen diyarının ruhu konuşuyor bu an. Bu karışık, bu çetrefil anda ölüm adaylarının koğuşunu ziyarete geldiğini görüyoruz bu ruhun. Herkes şimdi yerlerine dönüyor, tek başına düşüncelere dalıyor. Şurada burada yanan sigaraların ışıkları. Sigaracı kalkıp hasmının yanına gidiyor. Bay L'nin oğlunun yanı başına ilişiyor. Yumuşak bir sesle kendisine de bir sigara vermesini rica ediyor. Çok canı sıkıldığını söylüyor. Al diyor oğlan, hepsini al. Benim sana bir hıncım yok, gerekeni yaptım ben. Ben de kızgın değilim sana ama bana çok büyük kötülük ettin, çok üzgünüm. Olur böyle şeyler. Ben ona üzülmüyorum, yanlış anlama. Bak 1941 kışında önce anam öldü açlıktan. Sonra da babamı, daha sonra kız kardeşim. Şimdi kimsem kalmadı. İkisi de hiç konuşmadan uzun uzun oturup sigara içtiler. Canı sıkıldığı için sigarayı isteyip geri dönmek üzere gelmişti oğlanın yanına sigaracı. Şimdi bunu unutup delikanlının yanı başına çökmüştü. Bu sahneyi izliyorum. Kalbim heyecandan çatlayacak. Birbirine hiç benzemeyen bu iki insanın birbirinden tamamen ayrı iki hikayesi yavaş yavaş bir iplik yumağı gibi açılıyor, gelişiyor, şimdi bu sessizlik içinde yüceleşiyor. Büyük bir anlayış, insanlık ve uygarlık havası içinde birbirine karışıp tek bir hayat hikayesi oluyor hemen hemen. Ateşlerinden yakmak için ağızlığıma bir yarım taktım. Biraz ben de yanlarında oturacak, bu sıcak sessizlikten nasibimi alacaktım. Yanlarına yaklaşınca Bay L'nin bir eliyle oğlunun öbür eliyle de leblebicinin başını okşamakta olduğu çarptı gözüme. Başlamış olan bu ayini yarıda kesmemek için görmemezlikten gelerek sessizce geldiğim gibi geri döndüm. Az sonra yokluğa karışacak olan bu sahneyi karanlık gecenin dişleri arasında kapabildiğime çok memnunum. Daha rahat hissediyorum şimdi kendimi. Solumalar geliyor kulağıma. İnsanların kötü olmalarına imkan yok. Olamaz kötü insan tabiatı. Bir eğitim sorunu bu. Bu cehennemden arta kalacak olanlarımızın buna çok dikkat etmesi gerekir. Şu üç kişiye benzer yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın kayıtsızlıklar, karanlıklar, bilgisizlikler ve korkular yüzünden kaybolduklarını iyice bilmeliyiz. Sigarası yanan birini bulmak için koğuşun içinde dolaşıyorum. Baktım çoğu uykuya dalmış. Uyumayanlar da küme küme sohbette. Demek ödevlerini yapmışlar, dualarını etmişler ve huzura kavuşmuşlar. Ruhları huzura kavuşmuş, böyle gecelerde haydari rehinelerinin duası. Tek başınasın, yapayalnızsın. Belki yarın akşam ne burada ne de bir başka yerde olacaksın. Yok olacaksın belki. Neydin sen şimdiye kadar, kimdin? Kimdi bütün o acayipliklere karşılık veren, seven, ilgilenen, kin güden ya da her şeye, bütün insanoğlu sorunlarına kayıtsız kalan, kendi kendisiyle bile yüz yüze gelmeyen bu adam? Bu kritik anda bu adam kendi hayat ve hatıralarını yanı başında bulmakta, onlara merhaba demekte, kendi kendisiyle vedalaşmakta. İnsanoğlunun bu çeşit karşılaşmaları üstüne çok yazılmış, çok söylenmiştir. Haydari rehinesi bu çeşit karşılaşmaların gerçek dışı, aldatıcı şeyler olduğunu söyleyecektir sana. Çok kötü eğitilen ya da hiç eğitilmeyen günümüz insanoğlunun bu çeşit kendi kendine karşılaşmalara dayanamayacağı muhakkak. Ancak ölüm karşısında kendinle karşılaşmak gücünü bulabilirsin. Ancak bu sonuncunun, bu son tanığın varlığı bütün uzlaşma çabalarına, bütün engellere cesaretle tekme savurmak gücünü verebiliyor insana. İnsan ne kadar basit, ne kadar cahil olursa olsun, böyle bir anın şuuru asırların hiçbir hikmeti, hiçbir felsefesi, hiçbir bilgisiyle kıyaslanamaz. Ömrün boyunca iyilikten, sevinçten çok acı, ıstırap ve korku saçmışsındır çevrene. Oyununu iyi oynamasını bilmediğinden, insanlar ölürken işte böylesine mikroskopik bir kavrama ve zeka anında her şeyi söylemek, içini boşaltmak isteğini duyar. Ama söyleyeceklerimiz tek bir kelimeden, tek bir cümlecikten öteye gidemiyor. Bir zamanlar bir kadının can çekişmesine şahit olmuştum. Basit, sıradan, okuma yazma bilmeyen bir kadıncağızdı. Uzunca bir koma halinden sonra birden gözlerini açmış, büyük bir şaşkınlık ve hayranlık içinde "Biz insanlar ne budala yaratıklarız" deyip can vermişti. Saatler süresince bütün gece boyunca hazırlanıyorsun. Ama bu sadece bir hazırlık. Geçirdiğin ömür öylesine kısa bir olaya benziyor ki, kısa bir adım, bir arpa boyu. Bütün yaptıklarını, ömrün boyunca yaptıklarını tek bir bakışla görebiliyorsun. Bütün isteklerin, arzuların, yaptıkların, yaşadıkların bir hiç. Rüyaların, hülyaların, tasarıların olmuştur oynadığın oyunun geri kalan bölümleri için. Bunlar da parmakla sayılacak kadar az, önemsiz. Bunu nasıl olup da göremediğine, anlayamadığına şaşıyorsun. Bunların içinden en büyüğünün yaşayan bir yaratık olduğuna göre kendi içindeki güç olduğunu anlıyorsun. Bu gücün, bu kuvvetin de yine kendi içindeki bir hapishaneye zorla tıkılmış olduğunu fark ediyorsun. Evet, fark ediyorsun. Duymuyorsun. Bu kuvvetleri kullanmak işini de neden hep ertelediğine bir sebep bulamıyorsun. Kendini kalın kafalı, korkak, korkunç derecede tembel buluyorsun. Bunun içinde büyük bir utanç duyuyorsun. Savunamıyorsun da kendini. Vaktin de yok zaten bu iş için. Zaman akıp gidiyor, saatler, dakikalar uçup gidiyor. Bu son gecenin her anı avucunun içinde tuttuğun kuş tüyleri. Bu tüylerin teker teker uçup gitmesi için avucunu gevşetmek zorundasın hem de. Tüyler birbiri ardından sayamayacağın, hesabını tutamayacağın bir çabuklukla uçup gitmekte. Avucunun içinde bunları sıkman gereksiz. Zamanın sürati korkutuyor seni ama gene de bütün gücünü kullanmıyorsun, bütün kuvvetini seferber etmiyorsun etkilice. Geçen zamanla orantılıca kullanabilmek için. Vedalaşman gereken nelerin var nelerin. Ömrünün bütün ayrıntıları ana gücünün eşiğinde birikmiş bir kez daha. Yaşamak sevdasında. Var olabilmeleri için seni hayatta tutmak istiyorlar. Oysa sen bütün kapıları kapamışsın. Erteliyorsun hep. Bu ertelemenin nedenlerini de bilemiyorsun. Ama kapıların daha da sıkı kapalı olması için inatla direten gene de sen kendin değilsin. Erteleyen de sen değilsin. İraden yorgun, argın, bitik, ta derinliklerdeki kendi köşesine sinmiş. Bu birbiri üstüne yığılan ayrıntılara kaçamak bir göz atıyorsun. Umutsuzluk, korku dolu bir bakış bu. Bu bir saniyelik zaman kırıntısında iki bembeyaz el sana doğru uzanabilir, bir çift yaşlı masmavi göz sana yalvarabilir, bir zamanlar bir yana ekiverdiğin bir çiçek, bir dağ yolunda çöküp üstüne oturuverdiğin bir kaya parçası, kurmaya başlayıp da bitirmeye vakit bulamadığın ve terk edilen bebek misali sokak ortalarında bıraktığın bir hayalin, gelmesini boşuna beklediğin bir büyük anın, damarlarının içinden gün ışığına çıkmak için sana seslenen ve de çok arzuladığın bir yavru bu zaman kırıntısı içinde belirebilir ve de sen hep ertelemişsindir. Anılar, hatıralar, arzular, istekler ordusunun binlerce, on binlerce eri savaşmakta, senden hayat hakkı istemekte, senden niçin kendilerini ölüme sürüklediğini sormakta, niçin onlarla vedalaşmanı ertelediğinin, hep yarına bıraktığının hesabını istemekte. Bütün bunlar senin kendi benliğin. O mukaddes ana rahmiyle mezar arası ilerlerken evrendeki bir ulu kaya parçasına yapışmış sürtünen erimekte, kendi kendini eritmekte olan benliğinin parçaları. Şimdi sağa sola serpilen benliğinin bu parçaları nihayet durumu kavramışlar. Son anda da olsa hatıralarının gölgesine olsun yetişebilmek için koşmakta. Buna vedalaşmak denir. Sen bu oyuna erteleniyorsun. Bir dakika daha, bir dakika daha diyorsun hep. Hayatla böylece vedalaşabileceğinden korkuyorsun. Böyle bir vedalaşma için gerekli güce sahip değilsin. Buna hazır değilsin. Biraz daha, biraz daha, biraz daha bekleyelim. Ama bir an sıcak, sımsıcak bir istekler dalgası seni alıp zorla o seni bekleyenlerin arasına fırlatıveriyor. Gözlerin yaşarıyor, yüreğin çarpıyor. Son deminde yanı başında birini buluyorsun. Bu birisi sana engel oluyor. Daha vakti değil. Kim dedi sana vaktin geldiğini? Bunu insanlara ben söyleyebilirim ancak. Kimsin sen? Ne işin var burada bu saatte? Benim adım Umut. Ben insanla beraber doğar, beraber ölürüm. Umut, evet. Bütün bu hissettiklerin bir sonun değil, sondan bir önceki korkunç çalkantının işaretleri. Ölümle yaşamak arasında kaldığın sürece umut denilen bu yaman şampiyonun bir ölüm adayının ruh haletini bilmesine imkan yoktur. Bazen kafa donuklaşır. Hayal gücün kanatlarını kapayıp tüner. Hatıra gücün dairelerini daraltır, mantık utançtan köşesine siner. Bir uyuşukluktur almıştır ki seni sormaya gör. Kan gayet yavaş dolaşır damarlarda, tembelce, yol yol, damar damar ve ne olacak yani, belki de ölmem, belki de yaşarım daha. Anacığımı hatırlıyorum, yıllar oldu öleli. Bu sinirlik hali, duyuların gevşemesi ve bu genel boşalma sonucu yeni bir şeyler olmak da besbelli bu. İşte bak, ölüler görmeye başladın bile. Bir ölü gördüğünü hissediyorsun, yani bir hiç, ama onunla konuşuyorsun. Bu ölü bana kardeşimin, o da ölüdür, bana kızgın olduğunu, küs olduğunu haber veriyor. Bunun için içeri girmediğini, kapıda beklediğini söylüyor. Dışarıda anamın dönmesini beklediğini. Bu çok üzüyor beni. Bana kızgın olması kardeşimin. Madem dışarıda kapıda bekliyor, anam çıkarken ben de çıkıp göreceğim kendisini. Anam parmağını dudaklarına getiriyor. Sus diyor bana işaretle, yavaş konuş. Olmaz diyor, gözden kayboluyor. Yatağımda doğrulup sırtımı duvara dayıyorum. Uyuduğumu hiç sanmam. Yalnız başımı çok ağır hissediyorum. Kafam çok bulanık. Rehinelerin çoğu kalkmış yataklarından. Ellerinde havlular, yıkanmak için çamaşırhaneye doğru koşuyorlar. Bu adamların sırtındaki paçavralar bir alem. İçlerinden çok azının çamaşırları iyice. Diyelim bunlardan bazılarının giydiği faninanın dört bir yandan aynı zamanda erimiş olması insanın tuhafına gidiyor. Sanki bu fanilayı sert bir taşı üzerine yayıp tokmaklamışlar. Böyle bir şey. Buruşturup buruşturup topaç yapmışlar. Tekrar tokmaklamışlar. Aç fareler kemirmiş gibi bir duruma gelinceye kadar tokmaklamışlar sanki. Bütün bunlar bu fanilanın sahibinin sorgudan geçtiğinin ispatı. Dikenli bir kırbaç bu fanilaları giyen sırtların üzerinde, Merlin malikanesinin döşemeleri kan pıhtıları dolu karanlık odalarından birinde saatlerce amansız, feci bir şekilde inip kalkmış. Besbelli bu. Daha yeni şafak söküyor. 10 dakika sonra kahvaltı düdüğü ötecek. Rehineler birbirlerine kahvaltıda ne veriyorlar diye soruyor. Bunu büyük bir ilgiyle, sanki kahvaltıda ne yiyecekleri, verilecek şeyin kalitesi onları gerçekten ilgilendiriyormuş gibi soruyorlar. Oysa iş hiç de öyle değil. Sabah kahvaltısında marmelat dağıtıldığı günler mutlaka yoklamada kurşuna dizileceklerin listesi okunur. Bunu biliyor bütün tutuklar, buna inanıyorlar. Bu bir fikri sabit olmuş. Aydını, cahili, akıllısı, basiti, bütün tutuklar buna inanmakta. Haydari kampı, dünyada eşi görülmedik bir toplum. Gelmiş geçmiş hiçbir topluma benzemez. Batıl inançlar öyle almış yürümüş ki burada bunun kolay kolay önüne geçilemiyor. Buna karşı durmanın mümkünü yok. Tabii bu kampın hayatını yaşadığın sürece bu böyledir. Bunun için kendin de dahil bütün koğuş halkının rüya tabir ettirmek için 10 dakikalık bir zaman kazanmak için koşar adımla yıkanmaya gitmesini görünce buna şaşmıyorsun. Yaman rüya tabircilerinden biri de Bay L. Demek istediğim değildi ama burada oldu. Tıpkı benim de olacağım gibi. Küçük dünyamızı dengede tutmak istiyorsak mutlaka bu postayı da elden kaçırmamak gerek. Çok acayiptir bizim toplumumuz. Hani bizim kahramanlarımız, o çelik iradeli, sağlam, güçlü, kuvvetli, tuttuğunu koparan, memleketimiz, halkımız, namusumuz, hürriyetlerimiz için yaptıkları savaşlarda yakalanan o yaman savaşçılarımız nerede? Onları bu rüya tabircilerinin peşinden koşarak gidenlerin, binbir budalaca hurafeye inananların arasından seçip tanıyabilmek imkansız.